Ayrım 29. Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 252. 9,5 saat süren toplantıdan sonra karara bağlanan MGK kararları esasen 4 maddeden oluşuyordu. 1. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin iştirakları ile aylık olağan toplantısını yapmıştır. 2. Kurulun bu toplantısında esasları ve nitelikleri anayasada belirlenmiş, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi ve cumhuriyet rejimimizi yıkmak, onun yerine bir siyasal dini düzen kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı faaliyetler ve yapılan beyanlar ile bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. 3. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda A. Ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen grupların anayasanın tanımladığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimize karşı çok yönlü bir tehdit oluşturdu. B. Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı, aşırı dinci grupların laik ve antilaik ayrımı ile demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri. C. Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu. D. Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayışından vazgeçilemeyeceği, yasalar göz ardı edilerek yapılan çağ dışı uygulamaların takipsiz kalmasının hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı hususlarında görüş birliğine varılmıştır. 4. Bu görüş ve değerlendirmeler sonucunda A. Türkiye'de şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan aşırı dinci grupların demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize karşı oldukları çok yönlü tehditin önlenmesi amacıyla ek A'daki tedbirlerin kısa, orta ve uzun vade içerisinde alınmasının Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine B. 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nun 9. maddesine uygun olarak MGK Genel Sekreterliği tarafından ekte belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile Bakanlar Kurulu kararı haline getirilmeyen uygulamaların sonuçları hakkında belli süreler içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK'ya bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. Ekler. Ek A. Rejim aleyhtarı, irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler. 2 sayfa. İşte bu metnin altında Başbakan Erbakan'ın imzası vardı. Metnin altında atıfta bulunulan ek A bulunuyordu. Ek A'da 18 maddelik tedbir dizisi yer alıyordu. Bu 18 maddede 8 yıllık temel eğitimin gerçekleştirilmesinden, tarikatlarla bağlantılı okulların denetim altına alınmasına, dinci kadrolaşmanın önüne geçecek tedbirlerden, çağ dışı kıyafetlerin önüne geçilmesine kadar çeşitli kararlar sıralıydı. Öyle ki 17. maddede ülke sorunlarının çözümünü millet kavramı yerine ümmet kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir yazıyordu. Erbakan 40 yıllık milli görüş geleneğini bu kararlara imza atarak reddediyordu. 18 maddelik ek A belgesi şöyleydi. Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasamızın 4. maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunacak. Bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı. Mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalı. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. Genç nesillerin öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından. A. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalı. B. Temel eğitim almış çocukların ailelerinin isteğine bağlı olarak devam edilecek Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Başbakan Erbakan'ın da imzaladığı MGK'nın aldığı kararlar bu kadar değildi. Kararlar şöyle devam ediyordu. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı. Bu tesislere ihtiyaç varsa bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek, mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli. Toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile TSK'dan ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. MGK kararlarında kamu kuruluşlarına dinci sızmaların olduğundan bahisle önlemler şöyle sıralanmıştı. TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kurumlarında uygulanmalıdır. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan korumak için İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlarına mani olunmalı. Bu maksatla İran'a karşı komşuluk münasebetlerimizi ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini önleyecek bir tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konmalıdır. Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetleri yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri, polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfekleri olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. MGK kararları şöyle son buluyordu. Kurban derilerinin mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı. Kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı, bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. Ülke sorunlarımızın çözümünü millet kavramı yerine ümmet kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. Büyük kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. Başbakan Erbakan 28 Şubat'ta alınan MGK kararlarını 13 Mart 1997'de Bakanlar Kurulu'na getirdi. Refah Parti tabanında infial. Erbakan'ın altında imzası bulunan bu kararlar Refah Partisi tabanında adeta infial yarattı. Tepkilerin ve milletvekillerinin homurdanmalarının artması üzerine kurmayları ısrarla Erbakan'ın bu kararları imzalamadığını savundu. Erbakan yıllar sonra bile 28 Şubat kararlarına imza atmadım dese de esasında kararların altında Erbakan'ın ıslak imzası vardı. Erbakan'ın sadece ek A'da imzası yoktu. Ancak diğer MGK üyelerinin de ek A'da imzası yer almıyordu. Teamül MGK üyelerinin MGK kararlarını imzalaması şeklindeydi. Erbakan da bu kararları imzalamıştı. Kararlarda ek A'ya açık atıf vardı. Kısacası Erbakan yine söz oyunu yapıyordu. Zaten kararların ardından çıktığı RP meclis grup toplantısında "mecbur kaldık, imzaladık, bakanlar kurulunda da imzaladık" açıklamasını yapacaktı. Parti içinden gelen tepkileri yine Erbakan karşıladı, aykırı sesleri susturdu, askerleriyle kavga etmedi. Erbakan öyle büyük bir geri adım atmıştı ki kendisine 16 Nisan 1997'de Artvin'de pezevenk dediği iddia edilen Tuğgeneral Osman Özbek'in görevden alınması kararını herkesin içinde imzaladı. Ancak genelkurmaya göndermedi. Özbek Erbakan'ın sessizliğiyle terfi etti. Bu arada parti içinde yenilikçiler ile gelenekçiler ayrışması uzun süredir biliniyordu. Ayrışma somut olarak bu dönemde ortaya çıktı. Hem Abdullah Gül hem de Tayyip Erdoğan Erbakan'ın geri çekilmemesi, askerle mücadele etmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunu Erbakan'a da ifade ettiler. Ancak Erbakan Adnan Menderes'in asılmasını hatırlatarak karşı çıktı. Sabır istedi. Zaman sorunları çözerdi. İlk tepkilerin bu derece aşırı olmasını anlamak gerektiğini ama zamanla bunların törpüleneceğini söylüyordu. 28 Şubat'ın ardından öyle bir süreç başladı ki adeta Erbakan Türkiye'nin başbakanı değildi. Ordu Erbakan'ı yok sayıyordu. 29 Nisan 1997'de Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Kaan Deniz medyaya verdiği briefingde irticaya karşı silah bile kullanılabileceğini söyledi. İrticanın birincil tehdit olduğu her toplantıda vurgulandı. Erbakan hükümeti ile ordu arasındaki güvensizlik azalmadı. Aksine her geçen gün arttı. 30 Mayıs 1997 tarihli gazetelere göre ordunun Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı gerçekleştirdikleri balyoz harekatından hükümet haberdar edilmemişti. Sebep hükümetten PKK'ya bilgi sızması endişesiydi. Bu da RP'ye karşı çok ağır bir suçlamaydı. 5 Haziran 1997'de operasyonda şehit olan 11 asker için yapılan cenaze töreninde Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, hükümetin operasyon için orduya istenmesine rağmen ödenek vermediğini söyledi. Erbakan'ın cevabı hazırdı. Başarısızlıklarına kılıf arıyorlar. Şunu da eklemem lazım. Askerlerin Erbakan'a güvenmemelerinin bir nedeni de şuydu. Erbakan göreve gelir gelmez Abdullah Öcalan ile Suriye üzerinden temas kurup terörü bitirmek için kolları sıvadı. Erbakan'ın bir mektup yazarak bunu Refah Partisi milletvekili Fethullah Erbaş ve bir yazar aracılığıyla Öcalan'a gönderdiği iddia edilmişti. Askerler kendilerine bilgi verilmeden bu tür gizli görüşmeler, temaslar yapması nedeniyle Erbakan'a kuşkuyla bakıyorlardı. Artık ipler kopmuştu. Çünkü tarafların birbirine hiç güveni yoktu. Kuşku girmişti aralarına. Öyle ki 31 Mayıs 1997 tarihli MGK toplantısının gündeminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlık Karargahı'na köstebek sokması vardı. Onbaşı Kadir Sarmusak Deniz Kuvvetleri Karargahı'ndaki irtica ile mücadele için kurulan Batı Çalışma Grubu'na ait belgeleri polise sızdırıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı 2 Haziran'da Başbakan Erbakan'a "gereğini yapınız" diye mektup yazdı. Erbakan da ilgili mektuba ek yaparak İçişleri Bakanı Meral Akşener'e gönderdi. İstihbarat Daire Başkan Vekili Bülent Orakoğlu dahil bazı polisler tutuklandı. Tutuklanan polislerin başında Hanefi Avcı geliyordu. Hükümet ile askerler arasındaki ilişki bir gerilim filmini andırıyordu artık. Askerlere göre millet kavramı yerine ümmet kavramını benimseyen RP'nin ipi yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Erbakan ve RP ile ilgili suçlamalar birbirini izlerken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP'nin kapatılmasını sağlayacak girişimi başlattı. Başsavcı Savaş, 21 Mayıs 1997 tarihli iddianamesinde özetle şu görüşlere yer verdi. Refah Partisi laiklik ilkesine aykırı olan eylemlerin odağı haline gelmiştir. Laik devlet düzenimizi eylemli olarak ortadan kaldıracak önerilerde bulunmuştur. Dini eğitim, laik ve demokratik düşünebilen vatandaş yetiştirilmesinin önünde en önemli engeldir. Laiklik, sosyal hayatın din kurallarından ayrılarak zamana ve yaşamın gereklerine göre saptanmasıdır. Partinin tüm yöneticileri kendilerine oy getirdiği inancı ile halkı kışkırtmışlar, eylemler düzenlemişlerdir. Refah Partili olmayanların şayet bu görüş iktidara gelirse gebertileceklerine kadar varan düşmanca hareketlerin hedefi olarak gösterilmektedir. Bu nedenle RP'nin kapatılması gerekir. Savunan Adam. RP'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası süreci böylece başlamış oldu. Erbakan önce bu davadan kurtulmanın yollarını aradı. Aylarca hukukçuları ile savunma hazırlığı yaptı. Yurt içi ve yurt dışından destek arayışına girdi. Bu amaçla Fransız ırkçı lider Jean-Marie Le Pen'le bile Altınoluk'ta gizlice görüştü. Basına sızan görüşme günlerce tartışıldı. Anayasa Mahkemesi'ne verdiği usule ve esasa ilişkin savunmalarını doktora tezi olarak niteleyen Erbakan, mahkemede 11 saat süren bir savunma yaptı. Usule ilişkin savunması 215 sayfa, esasa ilişkin savunması ise 413 sayfaydı. Ekleriyle beraber 10 bin sayfayı geçiyordu. Erbakan'ın yaptığı savunma Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Ahmet Taş Getiren'in köşe yazısına "Seni seviyoruz, savunan adam" diye yansıdı. Refah Partililer bu sözleri daha sonra sloganlaştırdılar. Bir yandan savunma ile uğraşan ve siyaseten sıkışan Erbakan, ortağı Çiller'in başkanlığı devretme önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Bu sonun başlangıcı oldu. Erbakan 18 Temmuz'da Çankaya Köşkü'ne çıkarak Süleyman Demirel'e istifasını verdi. İstifa ile beraber RPDYP milletvekillerinin kurulacak Yol Refah Hükümeti'ni destekleyeceğine dair imzalarını da sundu. Fakat Çiller ve Erbakan'ın planı tutmadı. Çiller ve Erbakan'ın Demirel'in görevi Çiller'e vereceğini düşünerek yaptığı istifa eylemi Demirel'in küçük bir manevrası ile bozuldu. Demirel Çiller yerine hükümeti kurma görevini ANAP lideri Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, DYP'den istifa eden milletvekilleri ve DSP ile ANASOL-D koalisyon hükümetini kurdu. Cumhurbaşkanı Demirel olanları halkın sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, demokrasinin bir zaferi sözleriyle açıkladı. Ne demek istiyordu Demirel? Ordu RP kanadından gelen provokatif ifadelere, şeriat çağrılarına, devlet içinde İslami kadrolaşmaya, tarikatların yayılmasına, polis, MİT, mafya üçgeninde kendisine alternatif bir silahlı güç oluşturulmasına bir darbeyle yanıt vermemişti. Bunun yerine Cumhuriyeti koruma yönündeki refleksini medya, sivil toplum kuruluşları, alternatif siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı ile paylaşmış, Türkiye bu sayede Erbakan'ın kansız düşüşüne tanık olmuştu. Demirel'in kastettiği bu muydu? Erbakan kıskandı ve artık çok daha zor durumdaydı. Bütün özgüvenine rağmen girdiği bu politik savaşta mağlup olmuştu. 28 Şubat ile siyasal ölümünü kendisi imzalamıştı. Kendi elleriyle başbakanlığı teslim etmişti. Üstelik partisi kapatma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Artık elinde savunacağı sadece partisi kalmıştı. Ve bu arada o sıcak günlerde ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın demeci pek yankı bulmadı. Diyordu ki, "Türkiye'nin evrimi bizim için önemli. Laik bir ülke olmaya devam etmesi önemli." Yani ABD'de de 28 Şubat'a yeşil ışık yakılmıştı. Oysa Albright, Erbakan'ın başbakanlığının ilk günlerinde yüz yüze görüşme yapıp destekledikleri mesajını vermişti. Dipnot. ABD Dışişleri Bakanı Albright aynı yıl 1997'de ABD'de Uluslararası Din Özgürlüğü Yasası'nın çıkması için yoğun çaba içindeydi. Bir yıl sonra çıkan yasa şöyle diyordu. ABD'nin desteğini din sebebiyle yabancı ülkelerdeki baskı görmüş bireyler adına güçlendirmek ve ABD dış politikasının bu kişilerin yanında olduğunu beyan etmek, yabancı ülkelerdeki din özgürlüğü ihlallerine cevap vermede ABD'nin alacağı önlemlere otorite kazandırmak, bunları gerçekleştirmek için dış işlerinde uluslararası din özgürlüğü konusunda tam yetkili büyükelçilik, bir uluslararası din özgürlüğü komisyonu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bir uluslararası din özgürlüğü özel danışmanlığı kurmak. Görünen o ki Erbakan kendisine sunulan fırsatı değerlendirememişti. ABD sanıyorum o günlerde Erbakan'ın alternatifini düşünmeye başladı. O isim milli görüş içinde yetişmiş bir isim olacaktı. Evet, ABD koruyuculuktan vazgeçmişti. Laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor, AB ekseninden uzaklaşılıyor denilerek Erbakan'ın defteri dürüldü, ipi çekildi. Türkiye'de 28 Şubat hiç bu açıdan değerlendirilmedi. ABD Erbakan'a bir şans vermişti ve işin özünde milli, anti-emperyalist, kalkınmacı Erbakan, ılımlı İslam projesine uygun adımlar atmamıştı. Örneğin neoliberalizm finansman ekonomisine dayanıyordu. Erbakan ise hala sanayileşmeden, üretimden bahsediyor, özelleştirmelere soğuk bakıyor, kamu yatırımlarından, tarımsal sübvansiyonlardan, maaş ücret artırımından, bütçenin faiz giderlerini azaltacağından yana olduğunu gösterir icraatlar yapıyordu. İşin özünde kurt politikacı Erbakan ABD desteği olmadan iktidar olamayacağını biliyordu. İleri sayfalarda okuyacaksınız. Bu konuda adımlar da atıldı. Ancak ABD adım atmak değil, Erbakan'ın koşmasını istiyordu. Erbakan koşmadı. ABD koşacak birini buldu. Hepsi bu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 259.